Romalılar 6, 1'den 5'i okuyorum. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Evet, Rabbimizin yaşayan sözlerini işittiniz. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, Ya Rab, senin önüne geliyoruz. Rab, bizleri çarmıhında seninle birleştirdiğin için, sende birlik haline getirdiğin için sana şükrediyoruz. Ya Rab, ölümüne ve dirilişine bizleri ortak ettiğin için sana hamd ediyoruz. Ya Rab, senin sözlerini bizlere aç, zihnimizi, yüreğimizi aç ki Ya Rab, senin yönlendirişinde olalım. Seni daha iyi tanıyalım ve sana daha iyi tapınabilelim diye dua ediyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Evet, geçen hafta nasıl aklandığımızı konuştuk. Mesih'in dirilişinin bizleri nasıl doğru kıldığını anlattık. Bu hafta yine benzeri bir konu ama genellikle karıştırılan bir konuya bakacağız. Yani kutsallaştırılma konusuna bakacağız. Aklanmamız anlıktı. Birden aklandık. Mesih'in bizleri yüreğimize iman koymasıyla anında bizleri pak kıldı, ak kıldı. Nasıl yaptı bunu? Tabii ki kendi doğruluğunu bizim doğruluğumuz sayarak, onun doğruluğu bizim hesabımıza sayıldı. Bizim doğruluğumuz sayıldı. Bizim günahımız ise onun sayıldı. Onun günahı sayıldı. Arkadaşlar, sizin günahınız ona yüklendi. Tüm suçunuz ona yazıldı. Ve bunun cezasını çarmıhta hayli hayli çekti, öldü, gömüldü ve ölümden yaşama geçti. Ve onun doğruluğu da bizlere yazıldı. Ve işte bu şekilde bizler aklanıyoruz. Bu şekilde aklanan herkes aynı zamanda kutsallaştırılıyor. Evet, anlık aklandık. Artık hiç kimse sizi suçlayamaz. Hiç kimse sizi suçlu çıkaramaz. Romalılar 8.1'de İsa Mesih'te olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur diyor, değil mi? Artık aslında oradaki mahkumiyet kelimesi tabii ki doğru ama ikincil etkisi bu. Katakrima diye bir kelime var Grekçe'de. Suçlama. Size karşı suçlama bile yok arkadaşlar. Mesih İsa'da olana hiç kimse suçlamada bulunamaz. Çünkü o suçlamanın, o suçun cezasını Mesih çarmıhta çekti. Tamamlandı. İşte tamamlandı dediği budur. Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta bu işi tamamladı, bitirdi. İşte bu şekilde bizler aklandık. Aklanmamız bir süreç almıyor. Doğru kılınmamız bir süreç almıyor. Anlık aklanıyoruz. Ama kutsallaştırılmamız tabii ki zaman alıyor. Bu günahlı bedenlerde yaşamaya devam ediyoruz. Ve Mesih gelene kadar da kutsallaştırılmamız sürecek, zaman alacak. Nedir bu kutsallaştırılma? Kısa Kateşizmimizde, Westminster Kısa Kateşizminde şöyle diyor. Kutsallaştırılma, Tanrı'nın karşılıksız lütfunun bir eylemidir. Kutsallaştırılmada bir bütün olarak Tanrı'nın suretinde olmak üzere yenileniriz ve artan bir şekilde günaha ölmek ve de doğrulukta yaşamak üzere etkin kılınırız. Evet, bizler günaha ölmek üzere yaşıyoruz. Ve Mesih'te yolumuza devam ediyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Tanrı'nın ruhu günahlarımıza ölmemizi ve doğruluk uğruna yaşamamızı sağlayarak bizi kutsal kılarken kutsallaştırılma Hristiyan yaşamı boyunca gerçekleşiyor. Bizler ölene kadar bu bedenin acılarını çekeceğiz. Bizler ölene kadar günahın etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Sıkıntılar çekeceğiz. Evet, Hristiyan olduk. Bazılarımız 30 sene, 40 sene, belki 50 sene Mesih'e iman ediyoruz. Ama bu sıkıntıları çekmeye devam ediyoruz. Evet, kutsallaştırılma sürecimiz bir yaşam boyu sürmeye devam ediyor. Peki bunun İsa'nın dirilişiyle ne ilgisi var? Pavlus şöyle diyor. Öyleyse ne diyelim? Evet, bugün okuduğumuz ayet. Öyleyse ne diyelim diye başlıyor. Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Evet, daha önce Mesih'le birliğimiz hakkında söylenenler doğruysa, ki hepsi doğrudur, o halde beden almış, doğru ve çarmıha gerilmiş Mesih'le birleştik. Mesih'le birleştik. Dolayısıyla bizler ölümden dirilmiş olan Mesih'le de birleştik. O zaman Pavlus çarmıhta onunla birlikte öldüğümüzü ve dirilişinde onunla birlikte dirildiğimizi söylüyor bizlere. Onun dirilişiyle birleştiğimiz için Pavlus bize şu anda yaşadığımız yaşamın yeni bir yaşamda yürümek olduğunu söylüyor. Yeni bir yaşamda yürümekten bahsediyor. Arkadaşlar, günahımıza ölmemiz yani çarmıh ve Mesih için yaşamamız yani Mesih'in dirilişi, Mesih'in bizlere verdiği bir lütuftur. Westminster inanç açıklamasında şöyle diyor. Etkin bir şekilde çağrılan ve yenilenen, içlerinde yeni bir yürek ve yeni bir ruh yaratılan kişiler, Mesih'in ölümünün ve dirilişinin meziyetiyle, sözü ve ruhunun içlerinde yaşamasıyla, fiilen ve şahsen daha da kutsallaştırılırlar. Bedenlerinin tümünü kapsamış olan günahın hükmü yok edilmiştir ve eski benliğin arzuları daha da zayıflatılmış ve öldürülmüştür. Aynı zamanda onsuz hiç kimsenin Rabbi göremeyeceği gerçek kutsallığın uygulanmasına yol açan tüm kurtuluş lütuflarında gittikçe daha fazla canlanır ve güçlenir. Evet sevgili kardeşler, kutsal ruh İsa Mesih'in ölümden dirilişi sayesinde günaha ölmemizi ve doğruluk için yaşamamızı sağlıyor. Günaha ölmemizi ve doğruluk içinde yaşamamızı sağlayan Tanrı'nın ta kendisidir. Kutsal ruh Tanrı olarak günaha ölmemizi ve onun için, Mesih için, Mesih'in doğruluğunda yaşamamızı sağlıyor. İşte bu şekilde kutsal ruhun gücüyle kutsallaştırılıyoruz. Kendi kendimize, kendi geliştirdiğimiz bazı geleneklerle kutsallaşmıyoruz veya kutsallaştırılmıyoruz. Bunu yapan kutsal ruhtur. Ama bizim de bunu istememiz gerekiyor. Evet, Romalılarda şimdi Pavlus günaha ölmeye ve doğruluk için yaşamaya, Romalılarda yaşamın yeniliğinde yürümek diyor. Evet, sizler yaşamın yeniliğinde yürümeye çağrılmış durumdasınız. Şimdi kurtuluşumuzun Mesih'in dirilişiyle bağlantılı olan son özelliği ise yüceltilişimizdir. Eskiler buna izzetlenişimiz diyor. Bunu izzetlenişimiz olarak duyan var mı aranızda? Bizler izzetlendirileceğiz. Evet bak, eskiler şöyle başını sallamaya başladılar. Yani diriltileceğiz değil mi? Mesih'le yüz yüze geleceğiz. Bedensel olarak diriltileceğiz. Bu anlamda yüceltilme tüm insanların yargı gününde Mesih'in tahtının önüne çıkarılacağı, tüm ölülerin dirilişinde kendi yüceltilmiş bedenlerimizi almamız anlamına geliyor. Yaşamları boyunca İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla yenilenmiş, iman etmiş, aklanmış ve kutsallaştırılmış olan tüm imanlılara yüceltilmiş diriliş bedenleri verilecek. Evet, yüceltilmiş veya izzetlenmiş diriliş bedenleri verilecek Mesih'e iman edenlere. Ve Tanrı'nın huzurunda sonsuz yaşamın tadını çıkartmak üzere Tanrı'nın krallığına getirilecekler. Pavlus yüceltilmiş bedenlere sahip olacağımızı, İsa'nın ölümden dirildiğinde yüceltilmiş bir bedene sahip olduğu gerçeğine dayanarak açıklıyor. İsa nasıl ölümden dirildiğinde yüceltilmiş bir bedene sahip idi ise, hala ellerinde yara izleri, ayaklarında o yara izleri vardı. Ama nasıl yüceltilmiş bedene sahip idiyse Rabbimiz İsa Mesih dirildiğinde, Pavlus buna bakarak bizlerin de aynı şekilde yüceltilmiş bedenlere sahip olacağımızı söylüyor. Artık çarmıhta olduğu gibi Mesih'in vücudundan kanlar akmıyordu, mezarda çürümüyordu ya da sadece bir ruh olarak olduğu yerde kalmıyordu. Evet, İsa Mesih öğrencilerine daha önce sahip olduğu bedene benzer ama daha iyi bir bedene sahip olduğunu gösteriyor. Evet, İsa Mesih'in diriliş görünümünü bir düşünün. Luka 24'te şöyle diyor kardeşler. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara size esenlik olsun dedi. Ürktüler. Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde dedi. Ellerime ayaklarıma bakın işte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan şaşkınlık içindeki öğrencilerine sizde yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. Evet, Luka 24:36-42. Ölümden dirildikten sonra İsa'nın vücudundan sıvı ya da kan akmıyordu. Ya da bedeni çürümüyordu. Çürümez bedene sahipti artık. Hatta bunun tam tersine İsa'nın ellerinde ve ayaklarında hala yara izleri olduğunu görüyoruz. Ama yürüyebiliyordu, konuşabiliyordu ve hatta yemek bile yiyebiliyordu değil mi? Sizde yiyecek bir şeyler var mı diye sormuştu. Buradan hareketle Pavlus Mesih'in yüceltilmiş bedeninin dirilişte sonsuz yaşam için alacağımız yüceltilmiş bedenlerin ilk meyvesi olduğunu öğretiyor. 1. Korintliler 15'te bugün okuduk. Şöyle diyor. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Evet, Mesih bizim alacağımız dirilmiş bedenin ilk meyvesi olduğundan dirilmiş olan Mesih hasadın iyi olacağının ve yüceltilmiş bedenlerimizin onunki gibi olacağının kesin kanıtıdır. Evet, Pavlus şöyle devam ediyor. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Kardeşler, şunu demek istiyorum. et ve kan Tanrı'nın krallığını miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir, diyor Pavlus. Arkadaşlar, Rabbimiz İsa Mesih ölümden dirildiği için Mesih'le birleşmiş olan bizler de Mesih'inkine benzer yüceltilmiş bedenlere sahip olacağız. Ve onun krallığında sonsuz yaşamın tadını çıkarıyor olacağız. Evet, özetlemek gerekirse İsa Mesih'in ölümden dirilişi sayesinde Mesih'le birleşmiş olan Hristiyanlar yenilenmişlerdir. İman etmişlerdir, aklanmışlardır ve kutsallaştırılma sürecindedirler. Ve yüceltileceklerdir. Bu nedenle İsa Mesih'in dirilişi hepimiz için gerçekten de iyi haberdir. Mesih'in dirilişi iyi haberdir. Bizim müjdemiz dirilişsiz olmaz. Bizim müjdemiz çarmıhsız olmaz. Çarmıhsız, dirilişsiz Hristiyanlık değildir. Evet, Rabbimiz İsa Mesih çarmıha gerilmiştir, ölmüştür. 3 gün mezarda kaldıktan sonra dirilmiştir. Ve tekrar göğe alınmıştır ve tekrar gelecektir. Mesih'in ölümden dirilişi kurtuluşumuzla yakından bağlantılıdır arkadaşlar. Diriliş temelimizdir. Neyin temelidir? Müjdenin temelidir. Diriliş müjdenin temeli, müjdenin omurgasıdır. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in ölümden dirilişi kurtuluşumuz için hayati bir öneme sahiptir. Sevgili kardeşler, İsa Mesih'in dönüşü yakındır. Her Hristiyan Mesih'in dönüşü her an olacakmış gibi yaşamalı. Ve bu zaman yaklaşırken zamanlar daha da zahmetli ve daha da sorunlu geçiyor. Vahiy kitabını okuduğumuzda her şeyin daha da zorlaşacağını görüyoruz. Yani Hristiyanlar için her şey daha da iyiye gidecek diye bir öğreti asla yok. Daha da zora gidecek, bunu bilmemiz gerekiyor. Vahiy 22:11 ayetine bakın. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Kirli olan kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. Evet, bu sözleri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani doğru olanın doğruluğa, kutsal olanın kutsallığa çağrılışını anlıyoruz ama kötülük yapanın kötülüğe, kirli olanın kirliliğe çağrılmalarını nasıl yorumlamamız gerekiyor? Evet, bu ayetin devam etmekte olan bir süreçten bahsettiği açık. Kötüler kötülüklerine, kirliler kirliliklerine, doğrular doğruluklarına, kutsallar kutsallıklarına devam ediyorlar. Devam eden bir süreç içerisinde kötüler daha da kötü, doğrular daha da doğru oluyorlar. Arkadaşlar, özellikle Mesih'e iman edenler, Rabbimiz İsa Mesih benim günahlarım için çarmıhta öldü. Tüm suçumu üzerine yüklendi, gömüldü ve 3. gün ölümden yaşama geçti. Ve Rab İsa Mesih tekrar geliyor diyenler şöyle sağ elini kaldırabilirler. Evet, Rab İsa Mesih çarmıhta benim için öldü, gömüldü, 3. gün ölümden yaşama geçti. Göğe alındı ve tekrar geliyor. Evet. Eğer buna iman ediyorsanız duramazsınız. Durağan bir şekilde yerinizde kalamazsınız. Durağan imanlı, sabit Hristiyan diye bir şey yoktur. Gerçekten Mesih'e inanıyorsanız duramazsınız. Eğer durağansanız belki de Hristiyan bile olmayabilirsiniz. İsa Mesih'teki İsa Mesih'teki gerçek imanlı doğrulukta ve kutsallıkta büyümeye çalışandır. Evet, doğrulukta ve kutsallıkta büyümeye çağrılıyoruz arkadaşlar. Evet, elçi Pavlus'u bir düşünün. Pavlus dirilmiş Mesih'i gördüğü halde yaşamının sonlarına doğru ne demişti? Mesih'i tanımak istiyorum. Siz ne durumdasınız? Siz bu yaşınızda, yaşınız kaçsa, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 her neyse, ne diyorsunuz, ne durumdasınız? Siz Pavlus gibi, ben de Mesih'i tanımak istiyorum, diyor musunuz? Diğer her şeyi bir kenara itip Mesih'i tanımak istiyorum, diyor musunuz? Evet kardeşler, her imanlının yaşamında mutlaka tökezlemeler, düşmeler, uzaklaşmalar olabilir ama genel olarak yaşamlarımızda doğrulukta ve kutsallıkta ileriye doğru gidiş vardır. Eğer doğrulukta ve kutsallıkta ilerlemiyorsanız, arkadaş çevrenizle bir araya geldiğinizde Mesih'in adı geçmiyorsa, sadece şaka olarak geçiyorsa, eğer aranızda ruhsal bir şekilde kutsal yazılar üzerine konuşmuyorsanız, gerçekten bir düşünün. Belki hiçbir zaman Hristiyan bile olmamışsınızdır. Bu içinizden gelmeli. Doğruluk yolunda yürümelisiniz. Yaşamlarımızda doğrulukta ve kutsallıkta mutlaka ileriye doğru ilerliyor olmamız lazım. En azından kutsal kitap bize bunu söylüyor. Hristiyanın böyle yaşadığını söylüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Düşünün, hepinizin arkadaşları var, bir çevreniz var, bir araya geliyorsunuz. Tabii ki eğlenirsiniz, sinemaya gidersiniz, bir yerlere gidersiniz, yürüyüş yaparsınız, bir araya gelir takılırsınız, oyunlar oynarsınız. Hangi konularda sohbet ediyorsunuz? Hristiyan arkadaşlar bir araya geldiğinde veya diğer arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde Mesih sizin yani sizi belirliyor mu? Sizin karakterinizi Mesih oluşturuyor mu? Size bakan bu adam kesinlikle bana Tanrı'dan bahsedecek, Mesih'ten bahsedecek diyor mu? Evet, biz her zaman Rabbimizin bizi kutsal ruhun gücüyle kutsallaşma yolunda daha da ileriye götürmesi için dua ediyoruz. Statik imanlı, durağan imanlı diye bir şey yoktur. Durağan imanlı diye bir şey olamaz. Statik veya durağan imansız da yoktur. Statik Hristiyan yoktur. Statik Hristiyan olmayan da yoktur. Evet, imanlı olmayan kötülükte ve kirlilikte arttıkça artar diyor bu kitabı. Evet, imanlı olmayanlar bazen iyi ahlak ve ilerleme gösterebilirler. Ama genel olarak gerilemeye devam edeceklerdir. Kötülükleri ve kirlilikleri arttıkça artacaktır. Tanrı'ya inananlar arasında tanrısallık artarken bunun tam tersi de gerçekleşmekte. Tanrısızlar arasında tanrısızlık arttıkça artacak. Bunu da gözlemliyorsunuzdur. Ve zaman geçtikçe kesinlikle ya işte biz ülkemizi değiştireceğiz, ülkemizi daha tanrısal bir yer yapacağız diye düşünmeyin. Yapamazsınız, bizim elimizde değil. Her şey Tanrı'nın elinde, her şey Rabbin elinde. Sizin yapmanız gereken doğruluk yolunda yürümeniz. İnanarak bu yolda devam etmeniz. Eğer kendinize bir hayrınız yoksa, Hristiyan olarak kendinize Mesih'in doğruluğunda yürümüyorsanız, başkasının yürümesini beklemeyin. Ülkenizin değişmesini, diğer ülkelerin değişmesini ummayın bile. Olmayacak çünkü. Kendinize bakın. Mesih'in yolunda doğru adımlar atmaya devam edin. Başka bir deyişle kutsallaştırılmakta olanlarla kutsallaştırılmayanlar arasındaki ayrım arttıkça artacak, derinleştikçe derinleşecek. Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim edecek. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle dolu olacaklar. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle dolu olacaklar. Evet, bütün bu yararsız düşüncelerin, ahlaksız davranışların, haksızlığın, kötülüğün, açgözlülüğün, kinin, kıskançlığın, cinayetin, çekişmenin, hilenin, kötü niyetin olduğu bir dünyanın tam ortasında nasıl yaşamanız gerekiyor? Bütün bunların ortasında, bütün bu pisliğin, bütün bu kirliliğin, bütün bu günahın ortasında nasıl yaşamaya çağrılıyorsunuz? Evet, Tanrı'nın tahtının önünde ibadet ederek alçak gönüllülükle yaşamamız gerekiyor. Tanrı'nın tahtı olduğunu bilip güvenle yaşamalıyız. Rabbimiz İsa Mesih tahtında oturuyor ve tahtının çevresinde bütün bu pislikler, bütün bu kötülükler ve doğruluk içerisinde yaşamaya çalışan Hristiyanlar var. Ve işte kutsallaştırılma sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Kuzunun tahtın tam ortasında dimdik durduğunu bilerek yaşamalıyız. Mesih'in hükümranlığının ışığında yaşamalıyız. Eğer bizler İsa Mesih'teki lütfu gerçekten de tatmışsak, başkalarını da bu lütfu tatmaya çağırıyoruz. Susamış ve ölmekte olan dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Ruhsal olarak yorgun olan ve istirahat arayanlara, yas tutan ve teselli isteyenlere, günah işleyip kurtarıcıya ihtiyaç duyanlara, yabancı olan ve Mesih'le paydaşlık, kardeşlik isteyenlere, doğruluğa susayıp doğruluk arayanlara, İsa Mesih'in adıyla İzmir Protestan Kilisesi olarak kapılarımızı açıyoruz. Ve bütün bu istirahat arayanları kilisemize çağırıyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Evet, gelin tadın, Rabbi tadın, Rabbin sözünü tadın ve görün Rabbin ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Evet, gelin İsa Mesih'teki yeni yaşama başlayın. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amin. Dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, ya Rab senin önüne geliyoruz. Rab, günaha düşmüş olan bu dünyada ya Rab, senin önüne gelip ya Rab sana yalvarıyoruz. Rab sen yüreklerimizi hazırla, bizleri hazırla ki Rab senin halkın olarak ya Rab kutsallaşma sürecinde sana bakmaya, senin doğruluğunda yaşamaya devam edelim. Ve Rab çevremizde senin adını, senin bu diriliş müjdeni, çarmıh müjdeni, diriliş müjdeni çevremizde duyurabilelim diye dua ediyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.